Ayrım 11. İran'da soluyor çiçekler. Bahman, Nirumand. Sayfa 103. Olaylar hızla geliyor. Düşünmem için zaman bırakmıyor. Çoğunlukla yurt dışından yeni dönenlerden oluşan grubumuz, Solcu Birlik, ülkede yeni bir güç oluşturmaya çalışıyor. Eski dostlarımla, tanıdıklarımla, politikacılarla, yazarlarla, gazetecilerle buluşuyorum. Herkes çok mutlu. Gelecekten endişeli olan yok gibi. Kraliyet Konseyi'nin başkanı görevinden ayrılınca Bahtiyar onun görevini üzerine alıyor. Hümeyni'nin vekilleriyle görüşerek Paris'e gitmek istediğini bildiriyor. Ayetullah'la ülkenin geleceği üzerine konuşup ortak çözüm yolları aramak istiyor. Ama Hümeyni buna yanaşmıyor. Bahtiyar istifa etmedikçe onunla konuşmayacağını bildiriyor. Ödün vermemek, pazarlığa oturmamak Hümeyni'nin en büyük kozu. Son düello başlamak üzereydi. Açık veren yenilecekti. Bahtiyar da diretiyor. Hümeyni Tahran'a gelir de İslam Cumhuriyeti'ni kurmaya kalkarsa benim için yapılacak iki şey var diye bir açıklamada bulunuyor. Ya yasalara göre kurulan hükümetimi savunup kan dökmek ya da istifa edip orduya devlet başkanı olarak görevlerimi yerine getiremeyeceğimi bildirmek. Bu durumda ordu mutlaka bir darbe yapacaktır. Yerimi hiçbir zaman Hümeyni'ye bırakmayacağım. Günlerdir Hümeyni'nin 26 Ocak Cuma günü Tahran'a geleceği söyleniyordu. Durum çok gergin. Hiç kimse neler olacağını kestiremiyor. Ordunun önümüzdeki günlerde neler yapacağını bilemiyor. Genelkurmay Başkanı Karabağ birkaç gün önce ordunun Bahtiyar'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Bu durumda kan dökülmesi kaçınılmazdı. Bahtiyar önlem alıyor ve ayın 24'ünde ülkedeki tüm hava alanlarını trafiğe kapıyor. Zırhlı birlikler Tahran Havalimanı'nı işgal ediyor. Resmi dairelerin önünde jandarma ve ordu birlikleri nöbet tutuyor. Sokakların görüntüsü birdenbire değişiyor. Sokaklarda askerden geçilmiyor. Tanklar ve askeri araçlar başkentin önemli caddelerinde ve kavşaklarda nöbet tutuyor. Halkın tepkisi de aynı oranda sert oluyor. 26 Ocak sabahı üniversitede yakında bir askeri darbe yapılacağına ilişkin söylentiler kulağıma geliyor. Önümüzdeki günlerde daha Hümeyni gelmeden önce yapılacakmış darbe. Sokaklardaki asker bolluğu bunun belirtisiymiş. Birden dışarıdan kurşun sesleri geliyor. Hemen kapıya koşuyoruz. Askerler bir yürüyüşü dağıtmaya çalışıyor. Biz de kahrolsun Bahtiyar diye bağırıyoruz ve aynı anda üniversite binasında çember içine alınmamak için sokağa çıkıyoruz. Askerler kurşun sıkıyorlar. İki kişi vurulmuş, sokağın ortasında yatıyor. Kimse yanlarına gitmeye cesaret edemiyor. Hiç kımıldamadıklarına bakılırsa ölmüşler. Durumumuz çok tehlikeli. Kaçmamız gerek. Üçe kadar sayıp yerimizden fırlıyoruz. Bir kurşun benim kulağımın dibinden vınlayıp geçiyor. Neyse ki aramızdan vurulan olmuyor. Bir ara sokağa dalıyoruz ve tehlikeden kurtuluyoruz. Bu sıralarda sokaklarda kabadayılardan geçilmiyor. Alkollü içki satan lokantaları kırıp geçiriyor, sinemaları kundaklıyor, film bobinlerini sokağa yiyip yakıyor, arabaları otobüsleri ateşe veriyorlar. Her taraftan dumanlar yükseliyor göğe. Ayın 27'sinde öğleden sonra Tahran bira fabrikası kundaklanıyor. Binlerce bira kutusu ve kırık şişe sokakları kaplıyor. Bira kokusu etrafa yayılıyor. Askerler ve polisler yürüyüşleri dağıtıyor, ambulanslar vızır vızır çalışıyor, arabalardan hoparlörlerle halk kan bağışına çağrılıyor, hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor, sokaklarda tank ve askeri araçlardan geçilmiyor. Her yandan kurşun sesleri geliyor. Şehit düşme sevdasıyla kendinden geçmiş Hümeyni çömezleri Allah bir, partimiz bir, önderimiz bir diye bağırıyor. Yoldan geçenler korku içinde canlarını kurtarmaya çalışıyor ve akşamları çatıların üzerinden Allahu Ekber, Hümeyni rehber sesleri geliyor. Bu durumda Bahtiyar'ın havalimanını daha kapalı tutması olası değil. Hümeyni gerçi bavullarını toplamış bekliyor ama acelesi de yok. Geliş tarihi geciktikçe kitlelerin Bahtiyar'a öfkesi daha da artıyor. Ayrıca Hümeyni'nin savları akla çok yatkın ve yurt dışındaki kamuoyunu inandırıyor. 14 yıl önce bir haksızlık sonucu sürgüne gönderildiğini, Bahtiyar'ın dönüşünü engellemeye hakkı olmadığını, Bahtiyar'ın halkın onu istememesine karşın iktidarda kalmakta direttiğini ileri sürüyor. En sonunda Bahtiyar pes etmek zorunda kalıyor. 30 Ocak'ta havalimanı açılıyor. Halk rahat bir nefes alıyor. Hümeyni gelecek diye sevinç büyük. Taşra'dan yüz binlerce kişi başkente akın ediyor. Otobüslerle, özel arabalarla, atlarla, eşeklerle yola dökülüyorlar. İmamı karşılamak için yaya yola çıkan da çok. Havalimanına giden yolun üzerine binlerce çadır kuruluyor. Havanın soğuk olmasına karşın çadırı olmayan açık havada uyuyor. Ayetullah'ın yakında geleceği haberi duyulur duyulmaz Tahranlılar sokakları temizleyip süslemeye başlıyor. Hümeyni'nin resimleri ve hoş geldin yaftaları her tarafa asılıyor. Havalimanından Beheşte Zehra mezarlığına giden 50 kilometrelik yol üzerindeki tüm dükkanlar ve evler, çiçekler, renkli lambalar ve Hümeyni'nin resimleriyle donatılıyor. Evlerin pencerelerine yaftalar, bayraklar asılıyor. Şimdiye kadar hiçbir devlet adamı böylesine içten karşılanmamış. Radyo ve televizyon günlerdir Ayetullah'ın dönüşü hakkında ayrıntılı haberler veriyorlar. En sonunda beklenen gün geliyor. Allah'ın elçisi ve gözdesi, yalın ayak, başı çıplakların koruyucu meleği, devrimin önderi yurduna geri dönüyor. Güzel bir gün. 6 milyonluk kentin üzerinde masmavi bir gök kubbe. Kuzeydeki tepesi karlı dağlar, yol üzerinde iyi bir yer bulabilmek için bir gün önceden ve gece yarısı yollara dökülmüş, ardı kesilmek bilmeyen insan kalabalığına tepeden bakıyor. Bir akşam önceden Bahtiyar, halktan asayişi bozmamalarını ve yersiz tartışmalara yol açmamalarını istemişti. Vatandaşlarımdan anlayışlı ve sağduyulu olmalarını bekliyorum demişti. Çok uzun süren ve halkı yıpratan devrimlerin hepsi diktatörlüğe dönüşmüştür. İran'daki özgürlük savaşı tüm halkımıza yararlı olmalıdır. Ben ve hükümetim ilkelerimize bağlı kalacağız. Kişisel ve toplumsal özgürlükleri, politik parti ve grupların özgürlüğünü, meslek seçme özgürlüğünü savunacağız. Ayetullah Hümeyni'nin yıllar sonra ülkeye geri geldiği şu saatlerde İranlı Müslümanları candan kutlarız. Hükümetimiz Ayetullah'ın görüş ve öğütlerini dikkate alacak, çalışmalarında İslam dininin ilkelerini göz önünde tutacaktır. Ama aynı zamanda ödev ve görevlerini büyük bir kararlılıkla yerine getirecek, kargaşa çıkartmak isteyenlere, insanlık dışı davranışlarda bulunanlara göz yummayacaktır. Hükümetimiz, vatandaşlarımızın malının, mülkünün ve şerefinin intikam hırsıyla ve kişisel düşmanlıklarla ayaklar altına alınmasına izin vermeyecektir. Ülkenin merkezi yönetim dışında bir başka güç tarafından yönetilmesine razı gelmeyecektir. Vurgulayarak söylüyorum ki, ülkemizde bundan böyle dökülen kanın sorumluluğunu huzuru bozanlar, silahlı kuvvetleri kışkırtanlar taşır. Ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen özgürlükler saldırganlığı ve tetişi gereksiz kılar. Yasal bir hükümet yasaları korumakla görevlidir. Bu görevimizi yerine getireceğiz. Paris'te son hazırlıklar yapılmaktaydı. Dünyanın her tarafından 600 kadar gazeteci imamla birlikte Tahran'a uçabilmek için başvurmuşlardı. Hümeyni onlara bu yolculuğun çok tehlikeli olduğunu ve birlikte gelmek isteyen herkesin kelleyi koltuğa alması gerektiğini bildirdi. Hümeyni doğru söylüyordu. Gerçekten Hümeyni'nin Tahran'a inmesini engellemek için çeşitli planlar yapılmıştı. Brzezinski bu planlardan biri hakkında şunları yazmıştı. 22 Ocak günü Brown bana, General Heuser'ın ona Hümeyni'nin dönüş hazırlıklarına paralel olarak Bahtiyar'ın da bir takım önlemler aldığını anlattığını bildirdi. Ayetullah'ın bindiği uçak inişe zorlanıp Ayetullah tutuklanacakmış. Başbakan'a Bahtiyar'ın planını anlatınca çok tehlikeli dedi. Vance buna çok karşıydı. Ortalığın daha çok karışmasından, Ayetullah Hümeyni'nin öldürülebileceğinden ve bunun olaylara yol açabileceğinden korkuyordu. Brown ve ben Bahtiyar'ın planının desteklenmesi gerektiği görüşündeydik. Başbakan Brown'un önerisini birkaç değişiklikten sonra kabul etti ve Bahtiyar'a yeşil ışık yaktı. Ama ne yazık ki Hümeyni dönüş tarihini erteledi. Tahran'da da çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Daha Paris'te Ayetullah'a suikast yapılacakmış, uçak düşürülecekmiş. En yaygın söylenti ise her şeyin Tahran Havalimanı'nda olup biteceğiydi. Bütün bu söylentilere ve tehlikelere karşın tarihe geçecek bu uçak seferi 1 Şubat'ta yapıldı. Devrim Seferi adı verilen bu yolculuğa 150 yabancı gazeteci ve aralarında Ayetullah'ın oğlu ve 3 danışmanı Beni Sadr, Kutupzade ve Cezdi de olmak üzere seçkin İranlılar katıldı. Tahran'da milyonlar sokağa dökülmüştü. Havalimanına bir tek çağrılı konuklar girebiliyordu. Her şey son ayrıntılarına kadar planlanmıştı. Konuklar rütbe ve toplum içindeki konumlarına göre gruplara ayrılmıştı. Bir tarafta politikacılar, profesörler, ozanlar ve yazarlar, diğer tarafta ise devrim komitesinin, din adamlarının ve dinsel azınlıkların temsilcileri duruyordu. Tören anı anına radyo ve televizyondan verilecekti. Hava çok gergindi. Söylentiler, Bahtiyar'ın tehditleri, askerlerden bir ses çıkmaması, havalimanında askerlerin ve subayların da bulunması, ikide bir kentin üzerinde uçuşa kalkarak gövde gösterisi yapan helikopterler ve avcı uçakları korkuları daha da körüklüyordu. Ya havalimanında askerlerden biri sinirlerine hakim olamayıp veya kahramanlık taslamaya kalkıp Ayetullah'a bir kurşun sıkarsa ülkemizde tarihin akışı değişir. Bu veya bunun gibi olasılıklar ağızdan ağıza dolaşıyordu. Gerçekten tehlike çok büyüktü. Böyle bir suikastı Ayetullah'ın yakınlarından biri satılmış bir ajan da yapabilirdi. Birden Ayetullah'ın bir suikaste kurban gittiği haberi duyulursa neler olacağını düşünüyorum. Milyonlarca halk ve her şeyden önce bağnaz ve isterik Hümeyni çömezleri nasıl bir tepki gösterirlerdi? Sokaklar öylesine kalabalıktı ki hiç kimse bu kargaşalıkta kaçıp kurtulamazdı. Binlerce kişi ayaklar altında ezilirdi. Bekleyenlerin yüzünde her dakika gittikçe artan bu gerginlik okunuyordu. Hazırlık komitesinin saptadığı plana göre İmam Hümeyni önce politikacılarla ardından da grev komitesinin ve din adamlarının temsilcileriyle selamlaşacaktı. Sonra da bazı tanınmış din adamlarının açlık grevi yaptığı üniversiteye gidecek, grevi sona erdirmelerini rica edecekti. Son olarak da Beheşte Zehra mezarlığında bir konuşma yapacaktı. Milyonlarca kişi gözlerini gökyüzüne dikmiş, Hümeyni'nin kazasız belasız inmesi için yüksek sesle dua ediyordu. Sabah saat 9'u birkaç dakika geçe gökyüzünde Air France'ın Boeing 747 uçağı beliriyor. Allah büyüktür, Hümeyni önderimiz diye bağırmaya başlıyor halk. Radyo ve televizyon müjdeyi veriyorlar. Ulusal marş çalınıyor. İran, pırlantalar ülkesi, senin toprakların, tüm güzel sanatların kaynağıdır. Yıllardır bu marş yasaklanmıştı. Şah kendi başka bir marş bestelettirmişti. Birdenbire televizyon programı kesiliyor. Görüntüde ses de gidiyor. Air France uçağı Tahran üzerinde bir tur atıp batıya doğru uçuyor. Ne olduğunu kimse anlamıyor. Birkaç dakika sonra radyo ve televizyonda Şah'ın marşı duyuluyor. Yaşasın Şeyh'in Şahımız. Kalabalık hep bir ağızdan feryadı basıyor. Darbe yapıldı herhalde. İran'da darbeciler önce radyo ve televizyon kurumlarını ele geçirirler. Begü Mark Barşah, Şah'a ölüm diye bağırıyor kalabalık içinden biri ve herkes yüksek sesle ona katılıyor. Şah'ın marşı sonuna kadar çalınmıyor. Spiker bir yanlışlık oldu diyerek dinleyicileri yatıştırmaya çalışıyor. Air France uçağı tekrar ortaya çıkıyor ve bu kez gerçekten de inişe hazırlanıyor. Uçakta bir gazeteci Hümeyni ile bir görüşme yapıyor. Ayetullah, yıllardır sürgündeydiniz. Şimdi ise 6-7 milyon kişi gelişinizi dört gözle bekliyor. Bu tarihi anda neler hissediyorsunuz diye soruyor. Hiçbir şey hissetmiyorum diye yanıtlıyor Hümeyni. Nihayet 9.30'da uçağın indiği duyuruluyor. Önce gazeteciler, ardından diğer refakatçiler ve en sonunda da personelden birinin yardımıyla Hümeyni iniyor uçaktan. Allahu Ekber! Hümeyni rehber diye bağırıyor seçkin konuklar. Hümeyni merdivenlerden iniyor. Bir subay yanına yaklaşıp kulağına bir şeyler söylüyor. Siyah bir Mercedes geliyor. Hümeyni ve ağabeyi binip şaşkın şaşkın bakınan politikacıların yanından geçiyor ve din adamlarının beklediği eski yolcu salonuna gidiyorlar. Bu, Hümeyni'nin burjuvazi politikacılara daha ayağının tozuyla oynadığı ilk oyun. Kısa bir selamlaşmadan sonra Hümeyni, ağabeyiyle başka bir arabaya biniyor. Arabanın üzerinde Filistinlilere benzeyen eli silahlı nöbetçiler var. Hemen bir sıra oluşturuluyor, Önde motosikletler, ardından 3 araba, onun ardında da yine bir grup motosikletti. Sıra harekete geçiyor ama kalabalık arasından kendine güçlükle yol açabiliyor. Havalimanının yakınında bir kavşakta birkaç polis arabası ve motosikletli konvoya yaklaşıyor. Ellerinden geldiğince kalabalığı dağıtıp konvoyu sarıyorlar. Birkaç dakika sonra polisler geldikleri gibi gidiyorlar ve konvoy yoluna devam ediyor. Hümeyni'nin arabada olmadığını kimse fark etmiyor. Yerine ağabeyi geçiyor. Halk, "Sen bizim ruhumuzsun Hümeyni" diye bağırıyor ve ağabeyi onlara el sallıyor. Hümeyni'yi yakından görebilmek için bazıları canını vermeye bile hazır. Kendilerini arabanın önüne atıyorlar. Yaşlı bir adam son gücüyle arabanın lastiklerinden bir parça ısırıp koparmaya çalışıyor. Halk Ayetullah'ı görebilmek için mezarlığa kadar yola dizilmiş birbirini eziyor. Onun ise umurunda bile değil. Halkı aldatmaktan çekinmiyor. Öğleden sonra saat 3 sıralarında Beheşte Zehra yakınlarında bir helikopterden inip tekrar arabasına biniyor. Bu mezarlıkta devrim şehitleri de gömülü. Son aylarda burada şehitleri gömmek için her gün cenaze törenleri yapılmıştı. Halkın hevesini kamçılamak için hatta eceliyle ölenler bile şehit düşmüş gibi törenle gömülmüş, akla hayale gelmeyecek oyunlar oynanmıştı. Hümeyni şehitlere şükran duygularını belirtmek amacıyla ilk söylevini burada yapacaktı. Kapıda "Şehitler Mezarlığı'na hoş geldiniz" yazıyordu. Hümeyni bu kapıdan girer girmez halk, "Biz Hümeyni'nin neferleriyiz, yalnız senden emir alırız Hümeyni" diye bağırıyorlar. Ayetullah vakarla mikrofona çıkıyor. Yüzünde hiçbir heyecan belirtisi yok. Sert bakışlarını kimsenin yüzüne bakmadan yukarıya dikmiş. O, böyle sakin ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davrandıkça kitleler daha çok kendinden geçiyor. "Ruhumuzsun Hümeyni" diye bağırıyor ama o gözlerini gökten indirip bakmıyordu bile onlara. En sonunda sözlerine başlıyor. Sesi gerçi kasetlerden biliniyordu ama söylediklerini kendi ağzından dinlemek bambaşka bir şey. Halk nefes almaya bile çekiniyor. Çıt çıkmıyor mezarlıkta. Hümeyni alçak sesle ve anlaşılması güç bir biçimde konuşuyor. Hiç alışılmamış ve hatta dil bilgisi bakımından yanlış deyimler kullanıyor. Ama halk ne dediğini anlıyor, sözlerinden mest oluyor. "Çoktandır çok eziyet çektik. Kadınlarımızın çoğu kocalarını ve evlatlarını toprağa verdi. Kız ve erkek evlatlarını kaybetmiş insanlarla karşılaşınca beni neredeyse altında ezen ağır bir yük hissediyorum omuzlarımda." Dinleyiciler ağlıyor, kadınlar feryat ediyor, "Ruhumuzsun Hümeyni, putperestlere haddini bildir Hümeyni." 11. ayrımın sonu. Sayfa 111.